Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Bugün yine bir hayata dokunan sözlerde teknik masada Ayhan Taşçı, yapımda Gökhan Akkaya ve devamlı stüdyo konuğumuz Sayın Selim Cerrah'la birlikte huzurlarınızdayız. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
O büyük adam, toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir diyen Mehmet Akif Ersoy. 27 Aralık 1936 yılında tam takriben 82 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bu hafta siz hususen özel bir ihtimam ile Akif Ersoy'u ve Asım'ın neslini konuşalım demiştiniz. Gördüğünüz gibi insanın eserleri kendini de eserlerinde konuşturtuyor. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen merhum şairi biz anlayalım, bilelim diye bugün onu konu edindik. Evet, sosyal medya duyurularımızda da Mehmet Akif Ersoy bu millet için neyi ve hangi anlamı ifade ediyor diye sormuştum. Bunu konuşacağımızı taahhüt etmiştim izleyicilerimize. Evet, Mehmet Akif Ersoy Türkiye için, Türk milleti için, İslam alemi için neyi ifade ediyor?
Öncelikle tabii Allah rahmet eylesin.
Amin.
Akif, merhum. Diyelim ki 13. yüzyılda Mevlana Yunus Emre neyi temsil ediyor idiyse, sonraki yüzyıllarda Fuzuli, Baki, Nedim neyi temsil ediyor idiyse, bugün diyelim ki Sezai Karakoç neyi temsil ediyor ise, onu temsil ediyor idi. Her dönem kendi kahramanlarını üretir. Şimdi bugünlerde işte aktüel bir tartışma da var. İşte bugün niye işte bir Mevlana, bir Yunus yetiştiremiyoruz falan diye yetişmez. Her dönem kendi müktesebatıyla kendi insanını yüceltecek. Dünde kalmanın anlamı yok. Hazreti Mevlana ne diyordu? Dün geçti cancağız. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Akif, mahzun ve mütebessim bir kahraman. Doğuyu ve batıyı çok iyi bilen, birkaç tane dili, o dillerde edebi eserleri çok derinlemesine ihata edebilecek, vukufiyetle idrak edebilecek anlayışa sahip. Kah Yemen çöllerinde, kah Berlin'de veya bir başka yerde, dünyanın değişik bir coğrafyasında milletinin, ülküsünün, ilkesinin, davasının, derdinin, ızdırabının, özülme karşı baş kaldırısının sözcüsü. Yani bir bülbül şiirine baktığımızda bir başka Akif görürüz, Hüsran'a baktığımızda başka bir Akif görürüz. Ama Çanakkale şehitleri bambaşka bir Akif'i anlatır bize. Yani işte Bursa işgal edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olarak bulunduğu o dönemde işte orada bülbül şiirini yazıyor. Eşin var, aşiyanın var, baharın ver ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun diye. Hasan Basri Çantay'a Bursa mebusudur İtaf etmiş olduğu bir şiir. Veyahut da Hüsran şiiri, yani işte bir düşman Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'yı mağlup etmiş. Ümitler kaybolmuş neredeyse. Orada o ümitsizlik çemberinin içerisinde yeniden bir ümidi diriltmek için ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım diyerek ve artık şimdi öyle oturup düşünüp laf salatası, lakırdı yapmanın zamanı değildir. Haykırmak zamanıdır, bağırmak zamanıdır, milleti intibaha getirmek, uyandırmak zamanıdır diye. Akif aslında kendisi Sadi Şirazi'den çok etkilendiğini söylüyor. Sadi Şirazi Bostan ve Gülistan'ına baktığımızda hikayeler anlatmak suretiyle bir toplumun kalbine ve ruhuna nüfuz eden, derinliğine nüfuz eden ve onları yeniden ilme, hikmete, basirete, ferasete çağıran bir büyük insan. Akif'in şiiri şiir değildir, şuurdur. Bir. İki. Akif'in şiiri bir hikayeler demetidir. Yani o bazen diyelim ki Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki vaazında, bazen Fatih Kürsüsü'nde, bazen Süleymaniye Kürsüsü'nde, orada zaten vaazları da şiire dönüştürmüş biliyorsunuz. Bu şiirlerini inşaat ederken, o şiirleri ortaya koyarken, neşrederken, yayarken, öyle şiir olsun, laf olsun, sanat olsun diye bu işleri yapmamış. Bir kere mümin bir adam, dert sahibi. Yaşadığı dönemin dar kalıplarına hapsedilemeyecek de bir insan aynı zamanda. Mesela iki tane derginin editörlüğünü yapmış aynı zamanda. Sırat-ı Müstakim ve Sebil-i Reşat. Şimdi Sırat-ı Müstakim'de o dergiyi çıkaranlar derginin bir tefsir köşesini hazırlayacaklar. Kim yapsın bu işi? Bu işi Akif yapar diyorlar. Yani adam bir baytar. Eğitimi öyle. Ama tefsir köşesinin editörlüğünü yapacak bir insan. Sebil-i Reşat'a gelince bu sefer edebiyat bölümünü Akif'e emanet ederler. Sebil-i Reşat'ın, kendisinin de zaten çıkardığı bir dergi. Orada Sebil-i Reşat'ta yer alacak yazılarla ilgili olarak daha ilk yazısı, ilk sayısında ortaya koyduğu bir çerçeve var Akif'in. Akif kimdir sorusunun da belki de en önemli cevaplarından birisi bu. Diyor ki, Sebil-i Reşat'ta yer alacak yazılar için kaba olacak, saba olacak ama yerli mal olacak. Yazılarımız en namuslu, hayası en yüksek aileler içinde arasında okunabilecek. Zaten bizim görüşümüze göre edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter diyor. Dolayısıyla şimdi Akif kimdir? Akif bir güreşçi. Akif bir devlet görevlisi. Necip Çöllerine gitmiş. Birinci Dünya Harbi'nde veyahut da Batılıların işte Arap ülkelerini isyan istila etmeye başladıkları dönemde Teşkilat-ı Mahsusa adına, yani o dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı adına oradaki kabile reislerini, tarikat şeyhlerini bir araya getirerek orada bir birlik ve mukavemet teşkilatı kurmakla, Kuşçubaşı Eşref'le birlikte bir çalışma yürütmüş bir insan Akif. Dolayısıyla işte Birinci Cihan Harbi'nde İtilaf Devletleri'nin ordusunda Osmanlı'ya Çanakkale'de saldıran Müslüman askerler var. İşte Hindistan'dan getirilmiş, Pakistan'dan getirilmiş, Afrika'dan getirilmiş Müslüman askerler. Bunlar bir kısmı esir düşmüş. Berlin'de esir kamplarında Alman hükümeti Osmanlı'dan bize birilerini gönder. Bunlara İngiliz'in safında savaşmanın Osmanlı'ya karşı savaşmak olduğunu anlatsın diye bir heyet isteniyor ve o heyetin içine Osmanlı Akif'i gönderiyor.
Evet.
Git onlara işte yaptığınız halifeye karşı halifeye karşı savaşıyorsunuz. İngilizler sizi aldatmıştır şeklinde gidiyor Berlin'de o çalışmaları yürütüyor. Yani Akif dediğimizde öyle bir İstiklal Marşı'nı yazmış bir piri fani, bir münzevi adam değil. Yani değil. Akif dediğimizde bir başka bir şeyi konuşuyor.
Ben üstad programı hazırlanırken hani defaatle okumuş olduğum halde yeniden hayatını gözden geçirdim.
Eyvallah.
Ama ve anladım ki o Selçuklu Osmanlı medreselerinde az sayıda kitap niye çok defa okunurmuş. Çünkü her okumada başka intibahlar, başka inşahlar görüyorsun. Mesela hafız olduğunu ben bu okumamda gördüm. 8 ay gibi kısa bir sürede hafız oluyor. Siz de hafız olduğunuz için soruyorum. Yani muhteşem bir zeka ve 20 yaşında oluyor. Hafızlık hem geç yaşta zordur hem de böyle birkaç seneniz alır. Ve İlkokuldan itibaren müthiş bir rikkati, müthiş bir çaba ve gayreti var. Farsçayı 20 yaşına geldiğinde muhteşem konuşuyor Farsçayı ve Arapçayı. Yani 20 yaşına gelmiş, Osmanlıcası var, Farsçası var, Arapçası var ve hafız. Yani hayatında müthiş bir çalışkanlık var hocam. Yani ben gençler burasına baksalar istiyorum. Yani bırakın İstiklal Marşı'nı, Çanakkale şiiri falan ama yani Akif muhteşem bir azmin, cehdin de bir
tabii yani inanılmaz bir gayret. Mesela Akif kimdir sualinin belki bir cevabı da bunlarla bağlantılı olarak veya bunların devamında Akif kıble dağı gibi bir adam.
Güzel.
Kıble dağı nedir? Anadolu'da vardır değişik yerlerde. Orta Asya'da da var olduğu söylenir. Yani coğrafyaların içerisinde kıbleyi, yani insanlara istikameti gösteren, öğreten. Oraya bakıp hiza alırsınız. Akif böyle bir adam. Topluma istikamet vermiş.
Eyvallah. Yani
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip kaydolduğunda mesleği hanesinde yazan şey çok önemlidir Akif. Herkesin bir mesleği var. Onun mesleği İslam şairidir. Yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları orada kayıt defterlerini tutarken Akif'in mesleğine İslam şairi yazmışlardır. İstiklal Marşı'nın İstiklal Mücadelesi'nin manasını da aslında bu bir şekliyle ortaya koyuyor. Aslında sevgili Mehmet Doğan üstadımızın tabi bu konuda emeği gayreti çok. Onun şeyi ya. Yani belki de Akif Burdur Mebusluğuna İstiklal Marşı'nı sevki tabiiyle yazmak için Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilmiş bir kişidir. Yani o hizmeti ifa etmek için geldi. Zaten biliyorsun İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra da ayrıldı yani. Ayrılmak zorunda kaldı. Başka problemler çıktı vesaire falan. Kürsüde konuşması falan da olmamıştır pek. Bir de vefa, yani Akif için çok önemli bir şeydir vefa. İstiklal Marşı biliyorsunuz ödül konulmuş, üzerine yarışma yapılıyor falan. Akif katılmıyor para ödülü olduğu için. Hasan Basri Çantay merhum bir gün mecliste otururlarken eline kalem almış, bir şeyler karalıyor. Diyor ki ne yapıyorsun diyor. Vallahi İstiklal Marşı yazıyorum, sana mı kaldı diyor. Vallahi ben senin adına söz verdim diyor. Akif İstiklal Marşı'nı yazacak diye. Ve sen yazmıyorsun, vakitte daraldı. O zaman senin yerine benim yazmam lazım. Benim adıma söz mü verdin? Evet, söz verdim, sen yazacaksın diye. İşte dostunun sözüne olan vefası gereği evet. Gece Taceddin dergahında işte hamam önünde şimdi orası biliyorsun.
Evet, gayet de güzel.
Çok güzel sağ yapıldı, olsun. Evet. Hem bakanlığımız, kültür bakanlığımız hem alttan belediyemizin çok emekleri geçti.
Yüz akı oldu eyvallah.
Yüz akı bir yer oldu orası. Dolayısıyla işte geceleri onun duvarlarına bile yazmak suretiyle İstiklal Marşı'nı yazmış 10 kıtalık bir, tabii 10 evet. Biz onun 2 kıtasını genelde biliyoruz ama öyle değil tabii, uzun bir metin, bir neslin şuuru, yani İstiklal Marşı ve bir şuurun bestesi, habercisi,
eyvallah.
Köşe taşı, işaret.
Şimdi tabii Akif Ersoy denilince, nasıl ki Mevlana Celaleddin Rumi denilince Mesnevi akla geliyorsa, Safahat akla geliyor Akif'i evet. Andığımızda hemen. Safahat tabii 8 kitaptan oluşuyor.
7.
Özür. Öyle mi? Ben yanlış not almışım. Evet. 7 kitaptan oluşuyor. Ve 6.'sı Asım'ın nesli. Yaklaşık 100.
Asım.
Evet, Asım diye evet. Geçiyor. Asım İbn-i Sabit'ten mülhem. 100 sayfa civarında. Buna niçin İstiklal Marşı'nı almadın dendiğinde verdiği bir cevap var. İstiklal Marşı'nı şahsi uhdemdeki hazırlamış olduğum bir külliyata, kitaba değil, bu milletin aklına, kalbine, ruhuna ithaf olmuştur. Oraya onu gömdüm diye bir cevap var herhalde.
Evet.
Siz özellikle Akif'in hem vefat dönümünde onu, ondaki şuuru, ondaki manayı konuşalım. Ama ağırlıklı olarak da Asım'ın neslini ya da Asım bahsini
eyvallah.
Konuşalım
şimdi
dediniz.
Asım meselesi önemli. Şimdi bu 7 kitabın içerisinde Asım kitabı 6. kitap ve bu kitap 2292 mısradan oluşuyor.
Evet.
Asım şiiri, uzun bir şiir. Ve bu şiirin içerisinde yanılmıyorsam 12-13 ayrı hikaye anlatılıyor. Daha başlıyor hemen başında, toplumda ailenin çatırdamasından, köylerin bozulmasından, sanatın, mesleğin, şunun bunun kaybolmasından. Yani orada iki tane insan var. Biri Hocazade, birisi de Köse İmam. Şimdi Köse İmam Asım'ın babası. Kim Köse İmam? Akif'in kadim dostlarından Ali Şevki Hoca. Ayrıca Köse İmam şiiri var Safahat'ın içerisinde. Ali Şevki Hoca o. Şimdi Hocazade Asım Akif'in kendisi. Şimdi burada bir Asım şiiri bir toplum röntgeni çekiyor. Toplumda bir çözülme yaşanmıştır, bir bozulma yaşanmıştır. Millet bozulmuştur. Millet bozulduğu için toplum bozulmuştur. Toplum bozulduğu için devlet çökmüştür. Yeniden ayağa kalkmak gerekiyor. Bu nasıl olacak? İşte buradan bunun mücadelesi, işte diyelim ki Akif'in diliyle hani ah o din nerede, o azmin, o sebatın dini, o yerin gökten inen dini, hayatın dini, bu nasıl dar efendim, ne kadar basma kalıp bir görenek, Müslümanlık mı dedin? Tövbeler olsun. Ne demek? Hani Kur'an'daki ruhun şu heyyulada izi, nasıl İslam ile birleştiririz kendimizi? Yesi tedric ile zerk etmişler edenler dine, o ne mel'unu aşı, benzemiyor hiçbirine. Şimdi birileri diyor yesi, yani ümitsizliği derece derece içimize zerk etmişler. Sizden bir şey olmaz, siz bir şey yapamazsınız, batıyla baş edemezsiniz, mücadele edemezsiniz, siz geri kaldınız, sizin hamleci ruhunuz yoktur, siz işte efendim tek bir çıkar yol vardır önünüze, o da nedir?
Batıya teslim olmak,
zorundasınız falan diye. Böyle bir şey var ve bu bir kötü gidiş. Bu kötü gidişe karşı bir çare lazım. İşte Köse İmam'la Hocazade böyle bir arayışın içerisinde. Önce toplumun röntgenini çekiyorlar. Sonra Köse İmam umutsuz tabii. Yani nasıl olacak? Çıkış yolu nedir? Sorusu zihninde zong zong. Orada işte Akif, yani Hocazade diyor ki yahu Asım'ın nesline münkad olacak gelecek diyor.
Münkad
olacak. Yani münkad. Onun eliyle ayağa kalkacak gelecek onunla. Yeniden kaide bulacak, yeniden dirilecek diye.
Ayağa kalkacak diye.
Şimdi böyle olunca Köse İmam da, tabii Asım kim? Bir kere Köse İmam, yani Ali Şevki Hoca, boşnak asıllı birisi ve hiç evlenmemiştir. Çocuğu yok. Ama Asım şiirine baktığımızda iki Asım. Tane çocuğu var. Oğlunun ismi Asım, kızının ismi Melek. Şimdi Asım, siz kim dediniz Asım için?
Asım İbni Sabit diye bir sahabe var.
Evet.
Arıların kurduğu sahabe diye geçen.
Bir kısmına göre
bir
o.
Bir kısmına göre o.
Bir başka kısmına göre kim? Şimdi üç bu konuda anlayış var. Bir başka kısmına göre Hazreti Ömer tebdili kıyafet ile bir gece teftiş yaparken anne kızına evladım süte su koy, yarın pazarda satacağız der. Kız duymadın mı anne? Halife Ömer süte su koymayı yasakladı. Koy kızım koy, halifenin nereden haberi olacak? Anne, halifenin haberi yoksa Allah'ın da mı haberi yok? Ben koymam diyor. Hazreti Ömer de duyuyor bu tartışmayı, evi işaretliyor. Ertesi gün geliyor, o kızı oğlu Asım'la evlendiriyor.
Eyvallah.
Yani.
Bir de böyle hikayesi var.
Bir de böyle hikayesi var.
Güzel
bir
hikaye.
Eyvallah. Bir üçüncü hikaye de şu. Asım, peygamberlerin ismet sıfatının tabisi ve devamcısı olan genci temsil eder.
Günahsız, masum.
Tabii.
Bir anlamda. Eyvallah.
Şimdi Akif kendi oğluna bakıyor. Etrafındaki dostlarının çocuklarına bakıyor. Ama her toplum yeni bir gençlik örfüne, adetine, tarihine bağlı ve geleceği inşa edecek bir gençlik hayal eder. Bakıyor kendi etrafındaki çocuklar bu genci temsil edebilecek evsafta değil. O zaman hiç çocuğu olmayan Ali Şevki Hoca'ya erkek evladı olarak Asım ismini veriyor. Kızına da Melek ismini veriyor. Yani bize diyor ki erkek çocuklarınız ismetli olsun veya Hazreti Ömer'in oğlu gibi olsun. Ne bileyim işte o
Asım bin Sabit gibi olsun ya da.
Asım bin Sabit gibi, o Asım aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz'in dedesidir. Şimdi burası önemli. Çünkü Akif'in arzuladığı nesil Asım değildir. Asım'ın neslidir.
Hı hı.
Yani bunu iki türlü okuyabiliriz. Asım ve arkadaşları bir nesildir. Bana göre öyle değil. Benim anladığım Asım ve arkadaşlarının yetiştirecekleri daha iyi bir nesildir.
Hı hı. Eyvallah.
Yani dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz'dir. 3 yıllık bir süre içerisinde yoksulluğu ortadan kaldıran, adaletsizliği, zulmü ortadan kaldıran ve 5. Raşid Halife diye İslam tarihinde meşhur olmuş olan o büyük insan, tabiinden olan o insan. Dolayısıyla şimdi burada ne yapıyor? İşte kıza da Melek ismini veriyor. Yani kızlarınızı Melek tabiatlı yetiştirin diyor. Böyle yetiştiriyor. Burada tabii İslam ümmeti bir ümmeti merhumeye döndürülmüştür. Ve işte Asım'ın nesline gelecek, münkad olacak, onunla ayağa kalkacak diyor. Köse İmam gene de şey biraz endişeli bu konuyla ilgili olarak. Çünkü Asım Çanakkale Harbi'nden gelmiştir. Çanakkale Harbi öncesinde Almanya'da eğitimini yarım bırakmıştır. Savaşa gelmiştir. Savaştan sonra Asım İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte bir anlamda bir arkadaş çetesi kurmuş. Sokak çetesi. Kahvehanelere gidiyor. Kahvehanedeki oyun oynayanları dövüyor. Meyhaneye gidiyor. İçki içenleri dövüyor. Pataklıyor falan. Herkesin cezasını kendileri vermeye başlıyor. Köse İmam diyor ki iyi de bu mu yani Asım dediğin yani. Bu işret adamına dönmüş. Bu kavga adamına dönmüş. Bu kanun nizam dinlemiyor. Şimdi Asım ve arkadaşları savaş dönüşü İstanbul'da toplumun yaşadığı hayata baktıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bunlar için mi savaştık diyorlar biz. Yani ama Hocazade Asım'a nasihat ederken ne diyor? Ver kudreti kanuna ki vahdet yürüsün diyor. Yani güçlünün hakkı zayıfı ezmek değildir.
Eyvallah.
Yani zayıfları ezerek veyahut da cezayı mahkeme vermeli. Her eline değnek alan gördüğü kötülüğü değnekle düzeltmemeli.
Ben kalayım dememeli.
Eyvallah. Dolayısıyla şimdi Asım'dan işte bu köse imamın şikayetleri var. Oğluyla ilgili Akif'e buna nasihat et. Bunu yola getirelim diye şey yapar. Ve ondan sonra işte şey ortaya çıkar. Köse imam, özür, Hocazade ile Asım arasındaki nasihat babı başlar ondan sonra. Evet. Şimdi bir kere bir tespit olarak medeniyet krizine yakalanmışız. Ve bu krize yakalanmanın iki tane suçlusu var. Şiire göre. Bunlardan birisi biçare dindaşlardır. Çaresizler. Müslümanlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Kifayetsizler, yolu yetersizler.
Yetersizler tabii. Yani dini hayatlarından uzaklaştırmışlar. Yaşadıkları hayatı din zannetmeye başlamışlar. İçinde kıvrandıkları problemi çözebilme iradesini kaybetmişler. Cesaretlerini yenileme azimleri yitirilmiş. Din artık içtihat kapısı kapatıldığı için yenilenme, dini yenilenme iradesi neredeyse ortadan kalkmış. Yani toplum alimleri ve irfan ehlini yok sayıyor. Böyle bir şey. Bunlar yol bilmiyor, usul bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Cehaleti, marifet, hurafeyi ve bidatı din zannediyor. Dinin asli sabiteleri bozulmuş. Bugün de yaşadığımız problemler aslında. Bunlar bir problem. Yani bunlar cahil bırakılmış halk tabakası. Bunlar eğitimden, marifetten uzak. Bir de 3,5 soysuzlar var. Yani yine şiire 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa
ölsem tapamam
diyor ya Akif. Şimdi kim bu 3,5 soysuzlar? Bunlar ilim öğrenmek için batıya gönderilmişler. Gidin orada bilgiyi öğrenin, gelin ülkenize işte fabrikalar kurun, işte şunu yapın bunu yapın. Bunlar ne yapmışlar? Gitmişler batıya ilim öğreneceklerine alak almışlar orada. Yani marifet öğreneceklerine kötülük almışlar oradan. Geriye gelmişler ve geriye geldiklerinde artık milletin imanına, ahlakına düşman olmuşlar. Değerlerine yabancılaşmışlar, toplumdan kopmuşlar. Hatta bazıları biliyorsunuz ilk Büyük Millet Meclisi'nde çıkmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde işte İslamlık terakkiye manidir, onun için Hristiyanlaşalım demişler. Ya bu tür insanlar, yani din terakkiye manidir gibi herzeleri, hezeyanları savunan ve böylelikle toplumundan, toplumun ideallerinden kişilikleri törpülendiği için, şahsiyetleri köreltildiği için utanır hale gelmiş olan insanlar. Onun için Asım şiiri aslında bu iki kesimin, yani biçare dindaşlarla efendim 3,5 soysuzun ardında zarlık yapanların dine vermiş olduğu zararı engellemenin yollarını arıyor. İşte ne diyor? İşte bu zararlı düşüncelerden korunup fazilet, irfan, hakikat, yani marifet bir de fazilet, bize iki kudret lazım diyor. Asım şiirinde, Asım'a nasihat ederken rahmetli. Şimdi şark şiirinde, bu tabii Akif'i bir bütünlük içinde de düşünmek lazım. Mesela o gezmiş dünyayı görmüş, işte doğuyu batıyı gezmiş, diyor ki orada şark şiirinde, ilahi diyor, gördüğüm alem ve insaniyetin mehdi. Bütün ümranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi? Efendim, şu zahirsiz yani ziyaretsiz bucaklar mıydı vahdaniyetin yurdu? Bu kumlardan mı Allah'ım nebiler fışkırıp durdu? Henüz tek belki iman çakmadan cevinden dünyanın, yani bir ışık çıkmadan dünyanın, bu göklerden mi ya Rab coştu sağnak sağnak edyanın, yani dinlerin. Serendipler şu sahiller mi, cudiler bu dağlar mı? Bu iklimin mi İbrahim'e yol gösterdi ecramı? Haramlar, Beyt-i Makdisler bu topraktan mı yoğruldu? Bu vadiler mi dem tuttukça bihuş etti? Kendinden geçirdi Davud'u. Hiralar, Tur-i Sinalar bu afakın mı şehkarı? Bu taşlardan mı efendim yer yer taştı ruhullahın esrarı diye. Yani o kadim İslam medeniyeti Hazreti Adem'den bugüne kadar ya Rabbi şu bizim yaşadığımız coğrafyadan mı çıktı bunlar? Yani biz bu toprağı artık tanıyamıyoruz. Bu toprak onlara vahiy olduğu, ilham olduğu, medeniyet olduğu, Kabe olduğu, onlara işte efendim yurt dağlar, oldu, taşlarla beraber zikrettiği yurt olduğu, umut olduğu, ideal olduğu, bize niye olmuyor? Biz neyi kaybettik? Şimdi mesele bu. Akif işte o kaybedileni aramaya çalışıyor ve bir çıkış yolu ümitsizlikten uzaklaşarak bize derece derece ümitsizliği zerk edenlerin zararlarından kurtulmak üzere bozulmuş İslami anlayışları ortadan kaldırmak istiyor. Ve bunun için önünde iki tane çözüm yolu var. Birisi Cemalettin Afgani çizgisi, öbürü Muhammed Abduh çizgisi. Afgani diyor ki padişahı düzeltelim, sadrazamı düzeltelim, millet düzelsin. Hı hı. Darbe yapalım. Abduh da diyor ki öyle olmaz diyor. Okullara çalın, Eğitim yapalım, nesiller yetiştirelim, toplum düzelsin, tepe düzelir.
Bir yukarıdan aşağıya, bir aşağıdan yukarıya. Yani.
Hangisi de Akif, ben aşağıdan yukarıyı tercih ederim diyor. Yani inkılap istiyorum ben de, fakat Abdül gibi diyor. Yani marifet tabii, bir de fazilet, bir de iki kudret lazım diyor.
Biri marifet, Asım'a, biri
fazilet. Asım'a diyor ki hemen diyor, giden 300 senelik ilmi sık elden edinin diyor. 300 senedir yatıyoruz diyor, yani kaybettik. Bu işte meşhur Kadızadelilerle Sivasilerin
1700'den
1600'lü yılların sonlarından itibaren yaşanan şeyi söylüyor. Gerekli çabanın ilmi aramak olduğunu, ilme meftun olmak, ilim için gayret etmek olduğunu söylüyor. Tabii ki medreseler fonksiyonlarını kaybetmiştir. Eski devirlerin büyük ilim, irfan ehli artık yetiştirilememektedir. Şimdi mücadele var ama bu mücadele üslup, usul, metot vesaire falan olabilmesi için bir mücadele de o mücadeleyi yürüten, yöneten üstadların, mana önderlerinin, gönül sultanlarının olması lazım. Yani onları söylüyor ve işte burada işte arkadaşlarıyla Asım'ı bir şekilde geleceğe hazırlayabilmek için de onlara yol gösteriyor, işaret veriyor ve bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi cemiyet nasıl kurtulacak sorusuna cevap arıyor. Diyor ki,
derdi olan bir adam, derdi var. Tabii.
Yani Asım'ın yumruğu ile mi, köse imamın irfanı ve itidali ile mi kurtulacak cemiyet? Mesele budur. Asım bir yumruk adamına dönüşmüştür. Savaştan çıkmış, işte kahveleri basıyor falan filan. Köse imam aslında çok ciddi bir münekkit. Bütün meseleleri çok güzel eleştiriyor, tahlil ediyor, terkip ediyor falan. Ama bir medeniyet kurması gerekiyor ama umudunu kaybetmiş. Yani etrafına bakarak biraz da hani yaşlanmış. Cemiyetin röntgenini Hocazade ile birlikte çekiyorlar. Ve bir kurtuluş ümidi. Şimdi bir hikaye anlatıyor da, diyor ki baba oğluna diyor ki, oğlum bahçede hırsız var diyor, git hırsızı yakala diyor. Oğlan gidiyor bahçeye, hırsızı yakalıyor. Ayaklarını bağlıyor, elleri serbest. Oğlanınki şaşkınlık. Hırsızınki daha büyük şaşkınlık. Bağlı olan ayaklarını serbest olan elleriyle çözüp kaçamıyor. Gençlik bu hale gelmiş yani. Şimdi dolayısıyla bunları aşmak gerekir diye bize bir orada Asım'ın nesliyle birlikte bir yol gösteriliyor. Ve kurtuluş ümidi olarak yeni bir nesil, bir nesli cedid yetiştirmenin gerekliliği üzerinde güçlü bir şekilde duruluyor vesaire. Yani işin özeti,
evet.
Asım
oradan bağımsız, evet. Pardon, son cümleyi alalım.
Asım ve nesli, mesele bu.
Mesele bu, evet.
Yani bir yeni bir nesil lazım. İşte Sezai Karakoç'un diriliş nesli dediği, diyelim ki rahmetli Necip Fazıl'ın genç bir gençlik, bir gençlik dediği.
Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyecek. Tabii, bir gençlik.
Yani Hazreti Mevlana'nın bile bir merhamet kuşağı aradığını Mesnevisinde biliyoruz. Dolayısıyla büyük insanlar, büyük dava önderleri, bütün peygamberler mesela işte Hazreti İbrahim'den tutun Hazreti Musa'ya kadar ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Darül Erkam'da ve Suffe'de yetiştirmeye çalıştığı gençlik, Ashab-ı Kehf gibi Kur'an-ı Kerim'in önder, örnek olarak bize sunduğu gençlik, bütün bu modeller önümüzde. Bir toplum geleceğini daha güzel kılmak istiyorsa yapacağı şey gençliğini güzel yetiştirmektir.
Evet.
Yani Halil Cibran'ın ifadesiyle istersen toparlayalım.
Tabii.
Gençler diyor, son iki dakikamız, bizim yayımızdan geleceğe fırlatılmış olan oklardır diyor. Yani o oku doğru hedefe fırlatmak gerekiyor. Eyvallah. Buna hazır olmak gerekiyor.
Gençlik geleceğin tohumudur. Gençlik geleceğin boyasıdır. Mayasıdır ve boyası. Evet. Hani gençler hangi boyaya bürünürlerse yaşadıkları zamanı ve mekanı o rengi boyayacaklardır.
Anlamına şimdi bakabiliriz. Burada Asım şiirinde bazı özellikler sayıyor. Onlar istersen madde madde
hemen
sayayım
hızlı,
ben.
Evet, son bir
diyor
dakika.
Ki bir namuslu olacak, iki iffetli olacak, üç temiz bir şahsiyet olacak, dört peygamberlerin ismet sıfatının varisi olacak, beş çalışkan olacak, altı dürüst olacak, yedi milletini sevecek, sekiz imanlı olacak, dokuz ümit var olacak, efendim on zamanın problemlerini çözebilecek azim ve iradeye sahip olacak, 11 zulme karşı olacak, 12 hukuku esas alacak, 13 kendine saygısı ve milletin geleceğine güveni tam olacak, 14 sorumluluktan kaçmayacak, 15 milletini sevecek ve fedakarlık yapmayı görebilecek ve 16 ümitsizlik gibi zaaflardan uzak duracak. Bunları çoğaltmak mümkün. Güzel. Asım şiirinden almış olduğumuz
notlar.
Bizim notlar bunlar aziz dostum. Dolayısıyla Akif'in arzuladığı böyle bir nesli, geleceğe hazırlamakta hepimizin temel vazifesi olarak önümüzde duruyor. Buna gayret edeceğiz inşallah.
Eyvallah. Tekrar mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Önümüzdeki hafta 2018'i inşallah yine burada canlı Sayın Cerrah'la birlikte değerlendireceğiz. Allah nasip ederse. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Gençlerimiz Asım'ın izninden, büyüklerimiz de onların yanında olsun.
İnşallah.
Hayata dokunan sözler.